Ayrım 14.
Bütün düşüncem sensin, düşüncem, dedi. Prenses Maria hıçkırıklarını ve gözyaşlarını göstermemek için başını onun eline yapıştırdı. O elini kızının saçlarında gezdirdi. Bütün gece seni çağırdım, dedi. Prenses Maria gözyaşları arasından, eğer bilseydim içeri girmeye korkuyordum, dedi. Kızının elini sıktı. Uyumadın mı? Prenses Maria başıyla olumsuz bir işaret yaparak hayır uyumadım, dedi. Elinde olmadan babasına uyarak şimdi onun gibi konuşuyor, daha çok işaretlerle anlatmaya çalışıyor, sanki o da dilini zorla oynatıyordu. Ruhum, canımın içi. Prenses Maria anlayamıyordu. Ama babasının bakışlarındaki ifadeye bakılırsa söyledikleri herhalde hiçbir zaman söylemediği yumuşak tatlı sözlerdi. Niçin uyumadın? Prenses Maria, ya ben onun ölümünü istiyordum, ölümünü, diye düşündü. Yaşlı prens bir süre sustu. Teşekkür ederim, kızım, dostum. Her şey için, her şey için. Bağışla. Teşekkür ederim. Bağışla. Teşekkür ederim. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Andreyushka'yı çağır diye birdenbire ekledi ve bunu söylerken yüzünde çocukça bir ürkeklik ve güvensizlik havası belirdi. İsteğinin hiçbir anlamı olmadığını sanki kendisi de biliyordu ya da Prenses Maria'ya öyle göründü. Ondan mektup aldım, diye yanıt verdi. Babası şaşkınlık ve korkuyla ona bakıyordu. O nerede? Orduda babacığım, Smolensk'te. Yaşlı prens gözlerini kapayarak uzun süre sustu. Sonra kendi kuşkularına yanıtmış gibi ve şimdi her şeyi anladığını, anımsadığını onaylar yollu başını salladı, gözlerini açtı. Açık olarak yavaşça, "Evet, Rusya mahvoldu, mahvoldu," dedi, gene ağladı, gözlerinden yaşlar akıyordu. Prenses Maria kendini fazla tutamadı, babasının yüzüne bakarak o da ağladı. Hasta gözlerini kapadı, ağlaması kesildi, eliyle gözlerini işaret etti. Tihon bunu anlayarak yaşlarını sildi. Sonra hasta gözlerini açtı, uzun süre kimsenin anlayamadığı bir şeyler söyledi. Sonunda bunları Tihon anlayarak açıkladı. Prenses Maria söylediklerinin anlamını bir dakika önceki sözlerine de egemen olan ruh durumunda arıyordu. Onun bazen Rusya'dan, bazen Prens Andrei'den, kendisinden, torunundan, ölümünden konuştuğunu sanıyordu. Bu yüzden sözlerinin anlamını bütünüyle çıkaramıyordu. Yaşlı prens, "Beyaz giysini giy, hoşuma gidiyor benim," dedi. Prenses Maria bu sözleri anlayarak daha güçlü hıçkırmaya başladı. Doktor onun koluna girdi, sakin olmasını, gitmek için hazırlıklarla ilgilenmesini söyleyerek onu odadan taraçaya götürdü. Prenses Maria odasından çıktıktan sonra prens gene oğlundan, savaştan, çardan konuştu. Kaşlarını öfkeyle oynatmaya, kısık sesini yükseltmeye başladı. İkinci ve sonuncu kriz geldi. Prenses Maria taraçada durdu. Hava açmıştı. Güneş ve sıcak vardı. Babasına karşı beslediği derin sevgiden, o ana değin bilmediğini sandığı sevgiden başka bir şey anlayamıyor, bir şey düşünemiyor, duyumsayamıyordu. Bahçeye koştu. Hıçkırarak Prens Andrei'nin diktiği ıhlamur fidanları arasındaki yoldan aşağıya göle doğru koştu. Evet, ben onun ölmesini istedim. Evet, çabuk ölmesini istedim. Özgür olmak istedim. Peki ben ne yapacağım? O olmadıktan sonra özgürlük neye yarar? Prenses Maria hızlı adımlarla bahçede dolaşarak ve heyecanlı hıçkırıklarının kopup geldiği göğsünü elleriyle sıkıştırarak yüksek sesle mırıldanıyordu. Bahçenin çevresinde onu gene eve götüren bir daire çizdikten sonra karşıdan ona doğru gelen, Boguçarova'da kalan, gitmek istemeyen, Bayan Buriyen'i ve tanımadığı bir erkek gördü. Bu hemen yola çıkmak için zorunlu her şeyi sağlamak için Prenses Maria'ya değin gelen ilçenin soylular önderiydi. Prenses Maria onu dinledi ama anlamadı. Onu eve götürdü, kahvaltı önerdi ve yanına oturdu. Sonra önderden özür dileyerek yaşlı prensin kapısına yaklaştı. Doktor telaşlı bir yüzle dışarı çıktı, girilemeyeceğini söyledi. Gidiniz prenses, gidiniz, gidiniz. Prenses Maria gene bahçeye çıktı. Gölün kıyısındaki sırtın eteğinde kimsenin göremeyeceği bir yerde otların üstüne oturdu. Orada ne deyin kaldığını bilmiyordu. Yoldan koşan bir kadının ayak sesleri onu kendine getirdi. Kalktı, besbelli onu arayan oda hizmetçisi Dunyasha'nın onu görünce birdenbire korkmuş gibi durduğunu gördü. Dunyasha titreyen bir sesle mırıldandı. ''Geliniz lütfen prenses.'' ''Prens.'' ''Şimdi geliyorum, geliyorum.'' diyerek prenses, Dunyasha'nın sözünü bitirmesine vakit bırakmadan hemen söze başladı ve Dunyasha'yı görmemeye çalışarak eve doğru koştu. Önder evin kapısında onu karşılayarak, ''Prenses, Tanrı'nın isteği yerine geliyor, her şeye hazır olmalısınız.'' dedi. ''Bırakınız beni, bu olamaz.'' diye prenses öfkeyle bağırdı. Doktor onu durdurmak istedi, doktoru iterek kapıya koştu. ''Bu korkmuş yüzlü insanlar niçin beni durduruyorlar? Kimseye ihtiyacım yok. Orada ne yapıyorlar?'' Kapıyı açtı. Önceden loş olan bu odadaki parlak gün ışığı onu dehşete düşürdü. Orada kadınlar ve dadı vardı. Karyolanın yanından çekilerek ona yol açtılar. Karyolada o hep aynı biçimde yatıyordu. Ama donuk yüzünün sert biçimi Prenses Maria'yı kapının eşiğinde durdurdu. ''Hayır, o ölmedi, bu olamaz.'' diye söylendi, ona yaklaştı. Üzerine çöken dehşeti yenerek dudaklarını onun yanağına yapıştırdı. Ama hemen kendini ondan ayırdı. Ona karşı içinde duyduğu sevecenlik bir an içinde yok oldu. Yerini önündeki görünüm karşısında bir korku duygusu aldı. ''O artık yaşamıyor, o artık yok.'' Orada onun durduğu yerde yabancı, düşman, korkunç, insanı dehşete düşüren, kendisinden uzaklaştıran bir giz var. Prenses Maria yüzünü elleriyle kapatarak kendisini tutan doktorun kolları arasına yığıldı. Kadınlar Tion ile doktorun yanında onu yıkadılar. Açık ağzının sertleşmemesi için çenesini mendille bağladılar. Başka bir mendille de birbirinden ayrılan ayaklarını bağladılar. Sonra üniformasını giydirdiler, nişanlarını taktılar, ufacık, büzülüp küçülmüş bedenini masanın üstüne yatırdılar. Bu işlerle kimin ve ne zaman ilgilendiğini Tanrı bilir ama her şey adeta kendiliğinden oluverdi. Gece yarısına doğru tabutun çevresinde mumlar yakıldı, üstünde bir örtü vardı, yere ardıç çalıları serpildi, ölünün büzülüp küçülen başının altına basılı bir dua konmuştu. Köşede Diakos yamağı oturmuş mezamir okuyordu. Atlar nasıl ölü bir atın çevresine toplanıp arsızlanır, ürküp solurlarsa, tabutun çevresinde de yabancılar ve ev halkı, önder, muhtar, kadınlar toplanmışlar, durgun gözlerle, korkak tavırlarla haç çıkararak eğiliyor, yaşlı prensin soğuk katılaşmış elini öpüyorlardı. 9. Boguçarovo, Prens Andrei oraya yerleşmeden önce terk edilmiş bir malikaneydi. Boguçarovo köylüleri, Lisigori köylülerinden büsbütün ayrı bir yapıdaydılar. Onlardan diyalekt bakımından da, giyim bakımından da, töre bakımından da ayrılıyorlardı. Onlara bozkır adamları derlerdi. Hasada yardım etmek ya da göletler ve hendek kazmak için Lisigori'ye geldikleri zaman yaşlı prens işe dayanıklı oluşlarından ötürü onları över ama yabanıllıkları yüzünden de onları sevmezdi. Prens Andrei Boguçarova'da son kalışında uyguladığı yeniliklerle, hastanelerle, okullarla, vergi indirimiyle onların huylarını, yabanıllık dediği yanını güçlendirmişti. Aralarında her zaman kapalı dedikodular dolaşırdı. Bazen hepsinin birden kazak olacağından, bazen benimsemeyi düşündükleri yeni bir mezhepten, bazen Çar'ın bir takım kağıtlarından, bazen Pavel Petrovich'in 1797 yılında ettiği yeminden, köylünün daha o zaman özgürleştirildiği ama beylerin bu kararı geri aldıkları söylenirdi. Bazen Pyotr Feodorovich'in 7 yıla değin tahta çıkacağından, o gelince herkesin özgür bırakılacağından ve her şeyin yasaya gerek göstermeyecek derecede yalınlaştırılacağından söz edilirdi. Savaşa, Bonaparte'a ve onun işgaline ilişkin söylentiler onlarda, Deccal'a, dünyanın sonuna, tüm özgürlüğe ilişkin olan gene öyle kapalı düşüncelerle birleşirdi. Boguchárovo'nun yakınlarında devletin ve derebeylerin büyük köyleri vardı. Buralarda oturan derebeyleri azdı. Hizmetçiler ve okuryazarlar da azdı. Bura köylülerin yaşamında Rus halk yaşamının neden ve önemleri çağdaşlarca açıklanamayan gizemli akımları başka yerlerdekinden daha göze batıcı ve daha güçlüydü. Bu olaylardan biri, bu bölgenin köylüleri arasında 20 yıl önce kimi sıcak ırmaklara doğru baş gösteren göç devinimidir. Yüzlerce köylü, bu arada Boguchárovo köylüleri, ansızın hayvanlarını satmaya ve aileleriyle birlikte Güneydoğu'ya doğru gitmeye başladılar. Denizin ötesinde bir yere doğru uçan göçmen kuşlar gibi bu insanlar karıları ve çocuklarıyla içlerinden hiçbirinin bilmediği bir yere doğru Güneydoğu yolunu tuttular. Kafileler oluşturup kalktılar, tek tek fidye ödeyip özgürlüklerini satın alarak ya da kaçarak arabalarla ya da yaya olarak ovalara, sıcak ırmaklara yollandılar. Birçokları cezalandırıldı, Sibirya'ya sürüldü, birçokları yollarda soğuktan ve açlıktan öldü, birçokları kendiliklerinden geri döndü ve görünür bir neden olmadan devinim başladığı gibi kendiliğinden yatıştı. Ama halkta bu örtülü akımlar durmadı. Tuhaf, beklenmedik, aynı zamanda yalın, doğal ve güçlü bir biçimde yeniden ortaya çıkmak için biriktiler. Şimdi 1812 yılında halka yakın yaşayan bir adam, bu örtülü akımların içten içe büyük bir devinim gösterdiklerini, dışa vurmaya yakın olduklarını görebilirdi. Alpatiç, yaşlı prens ölmeden bir süre önce Boguchárovo'ya gelince halk arasında kaynaşma olduğunu, bütün köylüleri bozkır bölgesine giden, köyleri yağmacı kazaklara bırakarak, Lizigori bölgesinde 80 kilometrelik bir alanda, olup bitenlerin tersini olarak burada köylülerin Fransızlarla ilişkide oldukları söylentisinin dolaştığını, elden ele gezen bir takım bildiriler aldıklarını, yerlerinden ayrılmadıklarını gördü. Geçenlerde bir beylik arabayla gitmiş olan halk arasında büyük nüfus sahibi köylü Krap'ın, halkın terk ettiği köyleri kazakların yağmaladıkları ama Fransızların bunlara dokunmadıkları haberleriyle döndüğünü, kendisine sadık yaşamalarından öğrendi. Başka bir köylünün bir gün önce Fransızların bulunduğu Wisłochowa köyünden köylülere hiçbir zarar verilemeyeceğini, kalırlarsa onlardan alınan her şeyin bedelinin ödeneceğini köylülere duyuran Fransız generalinin bir duyurusunu getirdiğini bile biliyordu. Buna tanıt olarak köylü, Wisłochowa'dan at için peşin olarak kendisine verilen 100 ruble değerinde paralar, bunun sahte olduğunu bilmiyordu, getirmişti. Sonunda en önemlisi, Alpatiç biliyordu ki prensesin eşyalarını Boguchárovo'dan taşıtmak için muhtara arabaları hazırlatması buyruğunu verdiği gün sabahleyin köyde bir toplantı yapılmış, burada köyden çıkmamaya, beklemeye karar verilmişti. Bununla birlikte zamanın dayancı yoktu. Önder, prensin öldüğü gün 15 Ağustos'ta gitmesi için Prenses Maria'ya üsteliyordu, çünkü tehlike baş göstermişti. Ayın 16'sından sonra hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini söylüyordu. Prensin öldüğü gün akşamüstü gitti, ertesi gün cenaze törenine gelmeye söz verdi. Ama Fransızların ansızın ilerledikleri haberini alınca ertesi gün gelemedi. Ancak kendi malikanesinden ailesini ve bütün değerli eşyalarını taşıtmaya vakit bulabildi. Yaşlı prensin Dronuşka diye çağırdığı Dron, Boguchárovo'yu 30 yıl önce yönetmişti. Dron yaşlandıkça sakalını daha çok uzatan, böylece 60-70 yaşına değin hiç değişmeden, saçına tek bir ak düşmeden ve bir tek dişi eksilmeden yaşayan, 60 yaşında da 30'unda olduğu değin dik, güçlü, bedence ve ruhça sağlam köylülerdendi. Dron sıcak ırmaklara doğru göç akınındaki gibi, onun da katıldığı akından biraz sonra buraya muhtar olmuş, o zamandan beri yani 23 yıl kusursuz olarak bu görevde kalmıştı. Köylüler efendiden daha çok ondan korkarlardı. Baylar, yaşlı ve genç prens, idare müdürü ona saygı gösterir, şaka olarak onu bakan diye çağırırlardı. Bütün hizmeti süresince Dron hiç sarhoş görülmemiş, hasta olmamıştı. Hiçbir zaman ne uykusuz geçen gecelerden ne de nasıl olursa olsun herhangi bir işten sonra küçücük bir yorgunluk eseri göstermez. Okur yazar olmamakla birlikte hiçbir para hesabını ve kocaman yük arabalarıyla sattığı unların kilogramını unutmaz. Boguçarova tarlalarında her hektardaki tınazı bilirdi. İşte bu drone'u yağmalanmış olan Lizigori'den gelen Alpatiç, prensin cenaze gününde yanına çağırdı. Prensin arabaları için 12, eşyaları taşıyacak araba için de 18 atın buradan yola çıkmak üzere hazırlanmasını buyurdu. Gerçi köylüler derebeyine vergiyle bağlı köylülerdi ama Alpatiç'e göre bu buyruğun yerine getirilmesi zorlukla karşılaşamazdı. Çünkü burada 230 aile vardı, köylüler varlıklıydılar. Ama muhtar drone buyruğu dinledikten sonra sessizce gözlerini indirdi. Alpatiç tanıdığı ve kendilerinden at alınmasını buyurduğu köylülerin adlarını ona saydı. Drone bu köylülerin hayvanlarının işte olduklarını söyledi. Alpatiç başka köylülerin adlarını verdi. Drone'a göre bunların da atları yoktu. Bir kısmı hükümetin arabalarında işliyordu. Bir kısmı yorgundu. Kimilerinin atları ise yemsizlikten ölmüştü. Drone'a göre yalnız binek arabaları için değil, yük arabaları için de at bulmak olanaksızdı. Alpatiç dikkatle drone'a baktı, kaşlarını çattı. Drone nasıl köylülerin örnek bir muhtarıysa, Alpatiç de prensin malikanesini 20 yıl boşuna yönetmemiş olan örnek bir kahyaydı. İlişkide bulunduğu halkın ihtiyaçlarını, içgüdülerini sezerek anlamakta olağanüstü bir yeteneği vardı. Böyle iyi bir yöneticiydi. Drone'a bakınca yanıtlarının kendi düşüncelerini değil, bura halkının onu da kavrayan genel ruh halini anlattığını hemen anlamıştı. Ama bununla birlikte Alpatiç biliyordu ki zenginleşmiş olan ve halkça sevilmeyen drone iki karargah arasında sallanmak zorundaydı. Bu sallanmayı onun bakışlarında görmüştü. Bunun için Alpatiç kaşlarını çatarak drone'a yaklaştı. Dinle Dronuşka dedi. Bana boş söz etme. Bütün halkın boşaltılmasını, düşmanla kimsenin kalmamasını, Ekselans Prens Andrei Nikolayeviç bana kendileri buyurdular. Çar'ın da bu konuda bir buyruğu var. Kim kalırsa Çar'a karşı gelmiş olur, duyuyor musun? Drone gözlerini kaldırmadan evet efendim diye yanıt verdi. Alpatiç bu yanıta kanmamıştı. Başını sallayarak bana bak drone, sonra kötü olur dedi. Drone üzüntülü bir tavırla irade sizin dedi. Alpatiç elini koynundan çıkarıp görkemli bir devinimle drone'un ayak ucuna doğru uzatıp yeri işaret ederek bana bak drone kes diye inledi. Ben senin yalnız içindekileri değil 2 metre altındakileri bile görürüm diyerek drone'un ayak ucuna yere bakarak ekledi. Drone şaşırdı, kaçamaklı bir bakışla Alpatiç'e baktı, sonra gene gözlerini indirdi. Boş sözü bırak, herkese söyle. Moskova'ya gitmek üzere evlerinde hazırlansınlar, prensesin eşyaları için yarın sabah arabaları hazırlasınlar, hem sen de toplantıya gitme. Dinliyor musun? Drone birdenbire onun ayaklarına kapandı. Yakov Alpatiç, bu görevden beni bağışla. Anahtarları al, bana yol ver Tanrı aşkına. Alpatiç sert bir tavırla, kes kes dedi. Senin içini 2 metre aşağıya değin görüyorum diye yineledi. Arılara bakmaktaki becerisinin, yulaf ekme zamanını bilmesinin, yaşlı prensi 20 yıl memnun etmesinin ona çoktan büyücü diye ün kazandırdığını ve insanın 2 metre aşağısını görmenin büyücülere vergi olduğunu biliyordu. Drone kalktı, bir şey söylemek istiyordu ama Alpatiç sözünü kesti. Aklınızdan geçirdiğiniz şey ne, ha? Ne düşündünüz, ha? Drone, halkla ne yapacağım dedi. Büsbütün başına buyruk oldular. Ben de onlara söylüyorum. Alpatiç, işte söylüyorum ya dedi. İçiyorlar mı diye kısaca sordu. Hep baştan çıktılar Yakov Alpatiç. İkinci bir fıçı getirdiler. Bak dinle, ben zaptiye komiserine gidiyorum. Sen de onlara söyle, bütün bunları bıraksınlar, arabalar hazır olsun. Baş üstüne diye yanıt verdi drone. Yakov Alpatiç fazla üstelemedi. O halkı o uzun zaman yönetmişti. İnsanları uysallaştırmanın başlıca çaresi, onlarda boyun eğmezlik edebilecekleri kuşkusunu uyandırmamak olduğunu bilirdi. Drondan boyun eğerce bir baş üstüne koparan Yakov Alpatiç, her ne deyin bir asker müfrezesinin yardımı olmadan tek bir araba sağlanamayacağından kuşku duymuyor, dahası buna hemen hemen inanmış bulunuyorsa da bununla yetindi. Gerçekten de akşamüstü arabalar toplanmadı, köyde meyhanenin önünde gene köylü toplantısı yapıldı, bu toplantıda atları ormana sürmek, araba vermemek kararı alındı. Alpatiç prensese bu hususta bir şey söylemeyerek Lisigori'den gelen kendi eşyasının boşaltılmasını, bu atların prensesin kupa arabası için hazırlanmasını buyurdu. Kendisi de hükümete yollandı. 10. Babasının cenaze töreninden sonra Prenses Maria odasına kapandı, yanına hiç kimseyi sokmuyordu. Bir hizmetçi kız Alpatiç'in yola çıkmak için buyruk sormaya geldiğini söylemek üzere kapıya yaklaştı. Bu daha Alpatiç'le Dron konuşmadan önce oluyordu. Prenses Maria yattığı divandan kalktı. Kapalı kapının arasından hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi, rahat bırakılmasını istedi. Prenses Maria'nın yattığı odanın pencereleri batıya bakıyordu. Divanda yüzü duvara doğru yatıyor, meşin yastığın düğmelerini parmaklarıyla yokluyor ve yalnız bu yastığı görüyordu. Belirsiz düşünceleri tek bir şey üzerinde yoğunlaşmıştı. Ölümün geri alınmazlığını ve şimdiye değin hiç bilmediği babasının hastalığı sırasında ortaya çıkan kendi ruh bayağılığını düşünüyordu. Dua etmek istiyor ama bunu göze alamıyordu. Bu ruh durumu içinde Tanrı'ya dönmeye yüreği yetmiyordu. Prenses Maria uzun süre bu durumda yattı. Güneş evin öte yanına geçmiş, akşamın eğri ışıklarıyla açık pencerelerden odayı ve Prenses Maria'nın baktığı deri yastığın bir kısmını aydınlatıyordu. Düşüncelerinin akışı birdenbire durdu, bilinçsizce doğruldu, saçlarını düzeltti, kalktı, akşamın berrak ama yağmurlu serinliğini elinde olmadan içine çekerek pencereye yaklaştı. ''Evet, şimdi akşamı seyredebilirsin.'' O artık yok, sana kimse engel olamaz diye kendi kendine söylendi. Kendini bir sandalyeye bıraktı, başı pencerenin kenarına düştü. Birisi yavaş ve tatlı bir sesle bahçe yönünden onun adını çağırdı, başının öpüldüğünü duydu, dönüp baktı. Bu karalar giyen ve yas işareti taşıyan Bayan Bourienne'di. Yavaşça Prenses Maria'ya yaklaştı, içini çekerek onu öptü, hemen ağlamaya başladı. Prenses Maria dönüp ona baktı. Onunla bütün çekişmeleri, ona karşı duyduğu kıskançlığı hatırladı. Son zamanlarda onun Bayan Bourienne'e karşı nasıl değiştiğini, onu nasıl görmek istemediğini ve bundan ötürü içinden ona ettiği sitemlerin ne deyin haksız olduğunu anımsadı. 4. kaset, 2. yüzün sonu.